Tanrı ayrım.
Dorian Gray elini alnından geçirdi. Boncuk boncuk terlemişti. Korkunç bir tehlikeyle karşı karşıyaymış gibi geldi. Ona hiçbir sergiye çıkarmayacağını söylemiştin ya sen bana daha bir ay önce diye aykırdı. Kararını niye değiştirdin? Sizler ki dediğinden şaşmaz geçinirsiniz, siz de herkes gibi türlü türlü hevese kapılıyorsunuz. Tek fark şu ki sizin kapıldığınız hevesler pek saçma. Unutmamışsındır elbet. Hiçbir sergiye göndermeyeceğim, dünyada hiçbir şey beni bundan caydıramaz diye pek törenvari antlar etmiştin. Henry'e de öyle söylemiştin. Birdenbire durdu. Gözlerine bir parıltı geldi. Hatırlamıştı. Lord Henry bir gün ona yarı şaka, tuhaf bir çeyrek saat geçirmek istersen Basil'e senin resmenin niçin sergiye çıkarmayacağını sor. Bana söyle de yepyeni bir şey öğrenmiş oldum demişti. Evet, belki Basil'in de bir gizi vardı. Soracak, bunu öğrenmeye çalışacaktı. Yanına gelip gözlerinin içine bakaraktan Basil dedi. İkimizin de bir gizi var. Sen söyle, ben de söyleyeyim. Benim bu resmi sergiye çıkarmak istemeyişin nedendi? Ressam elinde olmayarak ürperdi. Söylersen belki beni artık eskisi kadar sevmezsin Dorian dedi. Hele %100 gülersin bana. İkisine de gelemem. Resmine bir daha bakmamı istemiyorsun. Varsın öyle olsun. Sen varsın ya, sana bakarım. Şimdiye kadar yaptığım en güzel eseri sergiye çıkarmamı istemiyorsan ona da peki. Arkadaşlığın benim için her türlü ünden, onurdan üstündür. Dorian Gray, hayır Basil söyleyeceksin diye üsteledi. Öğrenmeye hakkım vardır sanırım. Korkusu geçmiş, yerini merak almıştı. Basil Hallward'ın gizini öğrenmeyi kafasına koymuştu. Ressam, gel oturalım Dorian dedi. Telaşlanmış gibiydi. Gel oturalım, sana bir tek şey soracağım. Resimde tuhaf bir şey mi gözüne çarptı? Başlangıçta belki gözüne çarpmayan, sonra birdenbire ortaya çıkıveren bir şey. Delikanlı elleri titreye titreye koltuğunun kollarına sarılarak gözlerini çılgın şaşkın bir bakışta arkadaşına dikerek Basil diye haykırdı. Görüyorum ki öyle olmuş. Hiçbir şey söyleme. Benim söyleyeceklerimi dinle. Seninle tanıştığımdan beri Dorian kişiliğinin benim üzerimde büyük bir etkisi oldu. Ruhça, kafaca, güççe hep senin etkin altına girdim. Sen benim için düşüncesi biz sanatkarları tatlı bir rüya gibi saran o görünmez ülkünün gözle görülür simgesi oldun. Tapınıyordum sana. Konuştuğun herkesi kıskanıyordum. Yalnız benim olasını istiyordum. Ancak seninle olunca mutlu oluyordum. Benden uzakta olunca da sanatımda yaşıyordum. Bunu sana anlatmadım elbette. Anlatamazdım. Anlayamazdın ki. Ben bile pek anlayamıyordum. Yalnız biliyordum ki kusursuzlukla karşı karşıya gelmiştim. Dünya gözüme pek güzel görünmeye başlamıştı. Aşırı bir güzellikte, belki de çünkü böyle çılgınca tapınmalarda bir tehlike vardır. Tapındıklarımızı elde tutmak tehlikesi kadar yitirme tehlikesi de. Haftalar haftalar geçti, gittikçe daha çok seni düşünür oldum. Sonra başka bir gelişme oldu. Senin çeşitli kılıklarda resimlerini yapmıştım. Güzel bir zırh içinde Paris, arkasında avcı peleriniyle elinde pırıl pırıl parlayan domuz mızrağıyla Adonis. Başında iri iri nilüferlerden bir taşta Hadrianus'un kayığının başına oturmuş, o yeşil çamurlu nile doğru bakıyordun. Bir ormanda durgun göre eğilmiş bakıyor, suyun sessiz gümüşünde kendi yüzünün hayran olunacak güzelliğini görüyordun. Bunların hepsinde sanatın gerektirdiği gibi bilinç dışı yüceltilmiş uzaktan uzağa bir benzerlik vardı. Bir gün, kimi vakit uğursuz diye andığım bir gün, senin gerçekte olduğun gibi güzel bir portreni yapmaya karar verdim. Ölü çağların kıyafetiyle değil, senin kendi giysilerine kendi çağında. Tuttuğum resim yolunun gerçekçiliğinden mi yoksa sislerden, perdelerden sıyrılmış olarak karşıma serilen kişiliğinden mi bilmiyorum ama şunu biliyorum ki resmin üzerinde çalıştıkça sürdüğüm her renk pulu, her renk zarı gizimi açığa vurur gibi geliyordu bana. Tapınmamı başkaları da anlayacak diye korkuyordum. Gerekenden çoğunu söylemişim. Resme kendimden çok şey katmışım gibi geliyordu bana Dorian. İşte bunun için resmi sergiye çıkarmamaya karar vermiştim. Biraz canın sıkılmıştı ama benim için bunun ne demek olduğunu bilmiyordun ki. Henry'e anlattım, güldü bana, aldırmadım. Resim bitip de tek başıma karşısına oturunca baktım ki düşündüğüm doğruymuş. Neyse, birkaç gün sonra resim benden çıktı. Varlığının dayanılmaz büyüsünden kurtulur kurtulmaz da bana öyle geldi ki onda senin yakışıklılığından, benim de bunu resimde belirttiğimden başka bir şey gördüğümü sanmakla delilik etmişim. Şimdi bile bana öyle geliyor ki bir eser yaratırken duyulan tutkunun yaratılan eserde gerçekten belli olduğunu düşünmek yanlıştır. Sanat bizim sandığımızdan çok daha soyuttur. Biçim de, renk de bize ancak biçimi, rengi anlatır. Bana sık sık öyle gelir ki sanat sanatkarı açığa vurduğundan çok gizler. Bunun üzerine Paris'ten o öneriyi alınca senin portreyi sergileyeceğim eserlerin en başına koymaya karar verdim. Buna karşı çıkacağın hiç aklıma gelmedi. Şimdi görüyorum ki hakkım var. Bu resim sergiye çıkarılamaz. Bu anlattıklarımdan dolayı kızma bana Dorian. Bir gün Harry'e dediğim gibi tapınılmak için yaratılmışsın sen. Dorian Gray uzun uzun bir soluk aldı. Yanaklarına yeniden renk geldi. Dudaklarında bir gülümseme dolaştı. Tehlike geçmişti. Şimdilik kurtulmuştu. Yalnız bu acayip açıklamayı yapan ressama karşı içinde derin bir acıma duymaktan kendini alamıyor. Acaba ben de bir arkadaşım bu kadar etkisi altında kalır mıyım diye merak ediyordu. Lord Henry'de pek tehlikeli olmanın verdiği çekicilik vardı ama o kadar. Kendisi birine aşırı düşkünlük duyamayacak kadar akıllıydı. Her şeye boş vericiydi. Bir gün biri çıkıp da ona garip bir tapınma duygusu aşılayabilecek miydi acaba? Yaşayımın dağarcığında kendisini bekleyen şeylerden biri bu muydu yoksa? Basil, resimde bunu görmüş olman bana pek garip geldi Dorian dedi. Sahi gördün mü? Dorian, bir şey gördüm dedi. Bana pek acayip gelen bir şey. E artık resme bakmama engel olmazsın değil mi? Dorian başını iki yana salladı. Bunu sorma bana Basil. Ben seni o resmin karşısında durup bakmaya bırakamam. Bir gün bırakırsın sanırım değil mi? Hiçbir zaman. Vallahi hakkım var belki de. Hadi esen kal Dorian. Bütün yaşantımda sanatımı etkileyen tek insan sen oldun. İyi olarak ne yaptımsa sana borçluyum. Demin söylediklerimi ne zorlukla söyledim, ah bilemezsin. Dorian, ne söyledin sen bana Basil'cim dedi. Bana gerektiğinden daha çok hayran olduğunu söyledin. Buna övgü bile denmez. Övgü olsun diye söylememiştim ki. İçimi döktüm. Şimdi benden bir şey kopmuş gitmiş gibi geliyor. Belki de insan tapınma duygularını hiçbir zaman sözle anlatmamalıdır. Pek düş kırıklığına uğratan bir iç dökmeydi bu. Başka ne bekliyordun ki Dorian? Resimde başka bir şey gözüne çarpmadı değil mi? Göze çarpacak başka bir şey yoktu değil mi? Hayır, göze çarpacak başka bir şey yoktu. Niye sordun? Yalnız sen şu tapınmadan falan söz etmeyi bırak, saçmalık. Seninle arkadaşız Basil. Her zaman da arkadaş kalmalıyız. Ressam üzgün üzgün, senin Harry'm var dedi. Delikanlı hafif bir kahkaha atarak, ooo Harry diye haykırdı. Harry günlerini inanılmaz şeyler söylemekle geçirir. Gecelerinde beklenmedik şeyler yaparak. Tam benim sürmek istediğim yaşayış ama gene de başım dertte olsa Harry'e gideceğimi hiç sanmıyorum. Ona gitmem, sana gelirim Basil. Gene resmini yaptıracaksın bana değil mi? Hayır, yaptıramam. Bu önerimi geri çevirmekle benim sanat yaşantımı mahvediyorsun Dorian. Hiç kimse kafasında yaşattıklarından ikisine birden rastlamamıştır. Bir tekine de ancak pek azı rastlamıştır. Anlatamam sana Basil. Yalnız sana resmimi yaptırmayacağım bir daha. Portrelerde uğursuz bir şey var. Kendine özgü bir yaşayışları var onların. Sana çay içmeye gelirim. O da aynı derecede zevkli olur. Basil Hallward üzgün bir tavırla, senin için zevkli olur bence diye mırıldandı. Hadi esen kal. Resme baktırmadığına üzüldüm ama ne yapalım. Duygularını pek iyi anlıyorum. O odadan çıkar çıkmaz Dorian Gray kendi kendine gülümsedi. Zavallı Basil. İşin gerçek nedeninden hiç haberi yoktu. Sonra ne tuhaftı. Dorian kendi gizini açığa vurmak zorunda kalmak şöyle dursun. Hemen hemen hiç beklemezken arkadaşından giz koparmayı başarmıştı. Bu tuhaf iş dökme ona ne çok şey açıklamıştı. Ressamın zaman zaman kıskançlığa kapılmaları, ona derecesine bağlı oluşu, aşırı övgüleri, o acayip çekinmeleri. Bunların hepsini şimdi anlıyordu. Üzülüyordu da. Böylesine bir sevgiyle renklenen arkadaşlık acıklı bir hal alıyor gibiydi. İçini çekti, çıngırağa dokundu. Ne olursa olsun şu portre ortadan kaldırılmalıydı. Birisinin görmesi tehlikesini bir kez daha göze alamazdı. Bu şeyi bütün arkadaşlarının girebileceği bir odada bir saat bile bırakmış olması delilikti. Bölüm 10. Uşak içeri girince Dorian dikkatle çabucak şöyle bir baktı. Panonun arkasına göz atmak aklına gelmiş miydi acaba? Adam put gibi durmuş, emir bekliyordu. Dorian bir cigara yaktı, aynaya gidip baktı. Aynada Victor'un yüzünü iyice görüyordu. Durgun bir kölelik maskesiydi bu. Korkulacak bir şey yoktu. Gene de ayağını tetik almalıydı. Ağır ağır konuşarak git kahya kadına söyle kendisini görmek istiyorum dedi. Sonra da çerçeveciye git hemen bana iki adam yollasın. Uşak odadan çıkarken panodan yana şöyle bir baktı gibi geldi Dorian'a. Yoksa bir düş olarak mı öyle görmüştü? Biraz sonra arkasında kara ipekli entarisi, buruşuk ellerinde eski zaman işi iplik örgü, parmaksız eldivenler, Bayan Leaf odadan içeri daldı. Dorian ondan ders odasının anahtarını istedi. Kadın, şu eski ders odasının mı Bay Dorian diye haykırdı. Aa, toz içinde orası, önce düzelteyim bir hal yola koyayım da öyle girin içeri. Görülecek halde değil efendim, sahi değil. Düzeltilmesini istemiyorum ben Bayan Leaf, anahtarını istiyorum yalnız. Vallahi örümcek ağı içinde kalırsınız içeri girerseniz, 5 yıl oluyor bir kez olsun açılmadı ayol. Lord cenapları öleli beri. Dedesinin adı geçtiğini duyunca Dorian gözlerini kırpıştırdı. Onunla ilgili çok kötü anıları vardı. Zararı yok dedi. Orayı bir kere görmek istiyorum yalnız. Anahtarı verin bana. Yaşlı kadın titrek sarsak ellerle anahtar kangalını bir hayli karıştırdıktan sonra işte bu anahtar efendim dedi. Bu anahtar işte. Şimdi kangaldan çıkarır veririm. Yalnız orayı geçmeyi düşünmüyorsunuz efendim. Burada rahatsınız değil mi? Dorian yapmacık bir sinirli tavırla hayır hayır diye haykırdı. Sağ ol Bayan Leaf, oldu. Kadın biraz daha kaldı. Ev işleri üzerine uzun uzun bir şeyler anlattı durdu. Dorian içini çekti. Siz nasıl isterseniz öyle yapın dedi. Kadın gülücüklerden çelenkler takınaraktan odadan çıktı. Kapı kapanınca Dorian anahtarı cebine koydu. Odaya çepeçevre bir göz gezdirdi. Gözüne al atlastan ağır sırma işlemeli büyük bir yatak örtüsü ilişti. 17. yüzyıl sonlarında yapılmış çok güzel bir Venedik işiydi. Dedesi bunu Bologna yakınlarında bir manastırda bulmuştu. Evet, o pis şeyi sarmaya yarardı bu. Belki de kaç kez ölülerin üstüne de örtülmüştü. Şimdi kendine göre bir bozulmaya uğramış bir şeyi gizleyecekti. Ölümün kendisiyle bozulup çürümeden daha kötü, insanları ürpertecek, kendisi hiç ölmeyecek bir şeydi bu. Ölüyü nasıl böcekler yerse kendisinin işleyeceği günahlar da kana ve üzerindeki benzerini kemireceklerdi. Güzelliğini bozacak, yiyip bitireceklerdi. Maskaraya çevirecekler, iğrenç bir hale getireceklerdi. Gene de o şey hiç ölmeyecekti. Hep canlı kalacaktı. Bir ürperti geçirdi. Bir ara resmi saklamak isteyişinin gerçek nedenini Basil'e söylememiş olmasına pişman oldu. Basil onun Lord Henry'nin etkisine karşı da kendi yaratılışının daha zehirli etkilerine karşı da direnmesine yardım ederdi. Onun sevgisinde evet gerçekten bu bir sevgiydi. Ne varsa hepsi yüceydi, kafadan geliyordu. Ancak duygularda doğan, duygular yorulunca da ölen maddi güzellik hayranlığı değildi. Michelangelo'nun, Montaigne'in, Winckelmann'ın, Shakespeare'in tanıdığı türden bir sevgiydi. Evet, Basil onu kurtarabilirdi ama artık iş işten geçmişti. Geçmiş ortadan kaldırılabilirdi. Pişmanlık yatsıma, unutma bu işi görebilirdi. Gel gelelim gelecek önlenemezdi. Onda öyle tutkular vardı ki ne yapıp yapıp korkunç çıkış yollarını bulacaklardı. Öyle düşler vardı ki kötülüklerinin gölgesini gerçekleştireceklerdi. Divandan o al üzerine sırma işlemeli geniş örtüyü çekti aldı. Elinde tutarak panonun arkasına geçti. Kanavadaki yüz daha mı bozulmuştu acaba? Değişmemiş gibi geldi ama kendisinin duyduğu tiksinme daha derinleşmişti. Altın saçlar, mavi gözler, gül pembesi dudaklar hep soradaydı. Yüzün anlatımı değişmişti yalnız. Katı yürekliliği pek korkunçtu. Bundaki kınamanın, azarlamanın yanında Basil'in Sibyl Vane'den dolayı ona kabahat buluşu ne yavan kalıyordu. Ne yavan ne önemsiz. Resimden ona kendi ruhu bakıyor, ona ahiret soruları soruyordu. Dorian acı çeker gibi oldu. O sırmalı örtüyü resmin üzerine attı. Tam bu sırada kapı vuruldu. Geri çekilirken uşağı içeri girdi. Adamlar geldiler beyefendi. Dorian uşağı sağması gerektiğini düşündü. Resmin nereye götürüldüğünü bilmemeliydi. Sinsi bir hali vardı. Gözlerinde de düşünceli iki yüzlü bir bakış. Dorian masanın başına geçip Lord Henry'ye bir pusula yazdı. Okumak için bir şey göndermesini istedi. O akşam 8'i çeyrek geçe buluşacaklarını hatırlattı. Pusulayı uşağına vererek bekle, karşılığını al getir dedi. Adamlara söyle gelsinler buraya. 2-3 dakika sonra kapı gene vuruldu. Güney Adlı Caddesi'ndeki oyunlu çerçeveci B. Hubbard kendisi gelmişti. Yanında da biraz kaba saba bir delikanlı yardımcısı vardı. B. Hubbard kanlı canlı, kısa boylu bir adamdı. Kıpkızıl yan sakalları vardı. Sanata karşı hayranlığı, kendisiyle alışveriş eden ressamların çoğundaki o kökleşmiş zürtlükten dolayı hayli durulmuştu. Genel olarak dükkanından hiç ayrılmazdı ama Dorian Gray için bu kuralını hep bozardı. Dorian'da herkes büyüleyen bir şey vardı. Onu görmek bile zevkti. O şişko çilli ellerini oluşturaraktan "Emriniz Bay Gray" dedi. "Buraya gelmek onurunu kendim kazanmak istedim. Daha demin çok güzel bir çerçeve geçti elim efendim. Açık arttırmadan aldım. Eski Floransa işi. Frontil'den kalma sanırım. Konusu dinden alınmış tablolara çok iyi gider Bay Gray. Zahmet edip kendiniz geldiğiniz için üzüldüm Bay Hubbard. Uğrar o çerçeveye bakarım elbet. Konusu dinden alınmış eserlerle şimdiki halde pek ilgilenmiyorsam da. Benim bugün istediğim bir resmin üst kata çıkarılması. Oldukça ağır da onun için sizden iki adam istedim. Ne zahmet olacak Bay Gray? Ne bakımdan olursa olsun size hizmet etmekten zevk duyarım. Tablo hangisi efendim? Dorian panoyu çekerek bu dedi. Örtüsüyle falan birlikte. Böyle olduğu gibi taşıyabilir misiniz? Yukarı çıkarken sıyrılmasın istiyorum. Dahi çerçeveci zor bir iş değil dedi. Yardımcısıyla birlikte resmin asılı bulunduğu uzun pirinç zinciri sökmeye koyuldu. Şimdi nereye götürülecek Bay Gray? Ben gösteririm Bay Hubbard, gelin arkamdan lütfen. Ya da siz önden gitseniz daha iyi olur. Ta en üst kat. Ön merdivenden çıkacağız, daha geniş çünkü. Kapıyı onlar için açık tuttu. Sofaya geçtiler, yukarı çıkmaya başladılar. Çerçevenin oymalı süslü oluşundan portre pek kocaman bir yük olmuştu. Arada bir Dorian da el atıp onlara yardım ediyordu ki bu da B. Hubbard'ın pek ağrına gitmiş gibi utanaraktan karşı çıkmasına yol açıyordu. Çünkü bütün esnaf gibi o da efendiden bir kimsenin yararlı bir iş yapmasını duygudan gelen bir hoşnutsuzlukla karşılardı. Merdivenin üst başına gelince ufarak adam ''Hayli ağırmış efendim'' diye derin bir soluk aldı. Alnını sildi, alnı parıl parıl parlıyordu. Dorian odanın kapısını açarken ''Ya çok ağır'' dedi. Bu oda onun o acayip gizini saklayacak, ruhunu insanların gözünden gizleyecekti. 4 yılı geçiyordu, buraya hiç girmemişti. Daha doğrusu burasını önce çocukken oyun odası olarak, sonra da biraz daha büyüyünce çalışma odası olarak kullandığı günlerden beri. Geniş, eni boyuna uygun bir odaydı. Burasını Lord Kelso özel olarak torunu için yaptırmıştı. Çünkü çocuğu şaşılacak kadar annesine benzemesinden dolayı, ayrıca daha başka nedenlerden dolayı hiç sevmez, uzak tutmaya bakardı. O da Dorian'a pek az değişmiş göründü. Yanları pek acayip resimlerle süslü, yaldızlı oymaları kararmış İtalyan işi kocaman bir sandık vardı ki küçükken içine girer saklanırdı. Uçları kıvrılmış okul kitaplarıyla dolu limon ağacından kitaplık da oradaydı. Bunun arkasındaki duvarda gene o lime lime olmuş felemenkalısı asılıydı. Halıda rengi atmış bir kralla kraliçe bahçede satranç oynuyorlardı. Yanlarında da uzun eldivenli, bileklerinde kukuletalı kuşlarla atlara binmiş doğancılar geçiyordu. Bunların hepsini ne iyi hatırlıyordu. Çevresine bakınırken tek başına geçmiş çocukluğunun her anını yeniden yaşadı. Çocukluk yaşantısının lekesiz aralığını hatırladı. O uğursuz portrenin burada saklanacak olması ona korkunç bir şey gibi geldi. O geçmiş günlerde gelecekte kendisini neler beklediğini hiç düşünmemişti. Yalnız evde meraklı gözlerden uzak kalacak bundan başka yerde yoktu. Anahtarı ondaydı, başka hiç kimse giremezdi. Kanava üzerine boyanmış yüz al atlastan örtüsünün altında istediği gibi canavarlaşır, sararı solar, iğrençleşirdi. Ona neydi? Kimse görmeyecekti. Kendisi de görmeyecekti. Ruhunun o tiksindirici bozulmasını niye seyredecekti? Gençliği olduğu gibi kalıyordu ya, bu yeterdi ona. Sonra belki daha iyi huylar edinirdi değil mi ya? Gelecek günlerde de illa böyle utanç dolu mu olacaktı? Bir aşk doğabilir onu tertemiz kılar, ruhunda, teninde daha şimdiden kımıldamaya başlamış gibi görünen günahlara karşı inceden inceye sarıcı güzellikleri, büyüleyicilikleri, bilinmezliklerinden ileri gelen şu anlatılamaz acayip günahlara karşı korurdu. Belki de bir gün gelir, o al renkli duygulu ağzın o katı yürekli görünüşü değişirdi de Dorian da Basil Hallward'ın eserini bütün dünyaya gösterebilirdi. Hayır, bu olamazdı. Saatten saate, haftadan haftaya kanavanın üzerindeki şey yaşlanıyordu. Günahın çirkinliğinden kurtulabilirdi belki ama yaşlılığın çirkinliği bekliyordu onu. Yanaklar çökecek ya da sarkacaktı. Feri kaçan gözlerin çevresini sarı sarı çizgiler bürüyecek, çirkinleştirecekti. Saçın parlaklığı gidecek, ağız açılacak ya da düşecek, yaşlıların ağızları gibi gülünç ya da kaba bir biçim alacaktı. Çocukluğunda kendisine karşı pek sert davranan o dedede hatırladığı kırışıklıklar, içindeki boyun, mor damarlı soğuk eller, iki büklüm gövde bunda da belirecekti. Resim saklanmalıydı, başka yolu yoktu bu işin. Yorgun bir tavırla arkasına dönerek, "Getirin içeri lütfen Bay Hubbard," dedi. "Kusura bakmayın, çok vaktinizi aldım. Böyle olacağını sanmamıştım ben." Çerçeveci, "Dinlenme fırsatı buldun mu hemen dinlenirim," dedi. Gene hep soluk soluğaydı. "Nereye koyalım efendim?" "Nereye olursa olsun, şuraya." "Şurası iyi, asmak istemiyorum. Duvara dayayıverin, sağ olun." "Şu tabloya bir bakabilir miyim efendim?" Dorian yerinde sıçradı. "Sizi ilgilendirmeyecektir Bay Hubbard," dedi. Gözünü de adamdan ayırmıyordu. Gizini saklayan o ağır sırma işlemeli örtüyü kaldırmaya kalkacak olursa üzerine atılıp yere devir verecekti. "Daha çok tutmayayım sizi, sağ olun. Buraya dek geldiniz, zahmet oldu." "Yok Bay Gray, yok. Size her türlü yardıma hazırımdır efendim." Bay Hubbard merdivenden aşağı inmeye başladı. Yardımcısı da arkasından gelirken o kaba biçimsiz suratında çekingen bir şaşkınlıkla dönüp Dorian'a bir göz attı. Böyle yakışıklı delikanlı görmemişti. Onların ayak sesleri kesilir kesilmez Dorian kapıyı kilitledi, anahtarı cebine koydu. Şimdi kendini güvenlikte görüyordu. O korkunç şeye artık hiçbir yabancı göz değmeyecekti. Ayıbını kendisinden başkası görmeyecekti. Kitaplığa gelince baktı saat 5'i geçiyor, çay da gelmiş. Kokulu bir kara ağaçtan sık sedef kalkmalı ufak bir masanın üzerinde Lord Henry'den gelmiş bir mektup duruyordu. Bu masa Dorian'a koruyucusunun karısı Lady Radley'in armağanıydı. Lady Radley oldum bittim hastaydı. O kışı da Kahire'de geçirmişti. Mektubun yanında sarı kağıt ciltli, kabı hafifçe yıpranmış, uçları kirlenmiş bir kitap vardı. Çay tepsisinin üzerine de St. James Gazette'nin 3. baskısı konulmuştu. Victor gelmişti demek. Sofada adamlara rastlamış, onlardan ne yaptıklarını öğrenmiş miydi acaba? Resmi yerinde göremeyince şaşıracaktı. Yok, kahvaltıyı hazırlarken görmüş şaşırmıştı besbelli. Pano eski yerine çekilmemişti. Duvarda boş kalan yer göze çarpıyordu. Belki de Dorian bir gece onu usul usul yukarı çıkıp odanın kapısını zorlarken yakalayacaktı. Evde casus bulunması korkunç bir şeydi. İşitmişti. Gizli bir mektubu okuyup bir konuşmayı duyup üzerinde adres bulunan bir kartı ele geçirip ya da yastığın altında solmuş bir çiçek, buruşuk bir dantel parçası bulup da zengin beylerinden ömürlerinin sonuna dek para sızdıran nice uşaklar varmış. İçini çekti. Kendine çay koyup Lord Henry'nin mektubunu açtı. Kısa bir pusulaydı bu. Akşam gazetesiyle bir de ilgisini çekeceğini umduğu bir kitap gönderiyormuş. 8'i çeyrek geçede kulüpte olacakmış. Dorian ağır ağır gazeteyi açtı. 5. sayfada kırmızı kalemle işaretlenmiş bir yer gözüne çarptı. Orada şu haber vardı. Bir oyuncu kız üzerine soruşturma. İlçe savcısı B. Danby bu sabah Huxton yolu Bell Tavern tiyatrosunda genç oyuncu Sybil Vane'in ölümü üzerine soruşturmaya başlamıştır. Ölümün bir kaza eseri olduğu iddiası reddedilmiştir. Ölenin annesi gerek kendi ifadesini verirken gerek otopsi yapan Dr. Birrell'in ifadesini dinlerken çok üzgün görünmüş, çevresindekilerde derin bir acıma duygusu uyandırmıştır. Dorian kaşlarını çattı. Gazeteyi ortasından yırtıp odanın öbür ucuna gitti. Parçalarını fırlatıp attı. Ne çirkin şeydi bütün bunlar. Çirkinlik de her şeyi nasıl korkunç bir hale getiriyordu. Bu haberi gönderdi diye Lord Henry'e biraz kızar gibi oldu. Hele kırmızı kalemi işaret etmesi ne büyük delilikti. Victor okumuş olabilirdi. Bunu okuyup anlayacak kadar İngilizcesi vardı. Belki okumuştu da bir şeylerden kuşkulanmaya başlamıştı bile. Evet ama ne çıkardı yani? Sibyl Vane'in ölümüyle Dorian Gray'in ne ilgisi vardı ki? Korkacak bir şey yoktu. Kızı öldürmemişti ya. Lord Henry'nin yolladığı kitaba gözü ilişti. Neydi bu kitap acaba? O küçük inci renkli 8 köşe masaya doğru gitti. Bu masa ona hep gümüş işleyen bir takım acayip Mısır arılarının eseri gibi görünürdü. Kitabı aldı, kendini bir koltuğa attı, yapraklarını çevirmeye başladı. 1-2 dakika sonra kitaba daldı. Hiç böyle acayip kitap okumamıştı. Dünyanın bütün günahları güzel giysiler giyinmişler, ince bir flüt sesini uyaraktan sessiz bir geçit yapıyorlardı sanki. Belli belirsiz düşlediği şeyler karşısında birden gerçekleşmişti. Hiç düşlemediği şeyler de birer birer önüne seriliyordu. Konusuz bir romandı bu. Bir tek kişi üzerine dönüyordu. Parisli bir gencin ruh bakımından incelenmesiydi bu. Delikanlı kendi yaşadığı yüzyıldan başka bütün yüzyılların tutkularını, düşünme biçimlerini 19. yüzyılda gerçekleştirmeye, insan ruhunun geçtiği çeşitli halleri kendinde özetlemeye çalışıyordu. İnsanların akılsızca erdem adını verdikleri şu dünyadan vazgeçmeleri de, akıllı kişilerin hala günah adını verdikleri şu içten gelme başkaldırmaları da saf yapmacık oluşlarından dolayı pek beğeniyordu. Kitap o acayip süslü biçimle yazılmıştı. Bu biçim hem canlı hem de karanlıktır. Külhan Bey ağzı sözlerle, eskimiş deyimlerle, teknik terimlerle, tumturaklı tümcelerle doludur. Fransız sembolizm akımının en incelikli sanatkarlarından birkaçının eserlerindeki başlıca özelliktir bu. İçinde orkideler kadar biçimce kaba, renkçe ince benzetişler vardı. Kitapta duygular gizemci felsefe terimleriyle anlatılıyordu. Bir ortaçağ ermişinin ruh bakımından kendinden geçişlerini mi okuyordunuz, yoksa çağımızın bir günahkarının hastaca iç dökmelerini pek bilemiyordunuz. Zehirli bir kitaptı bu. Sayfalarına ağır bir öde ağacı kokusu sinmiş de ruhu bulandırıyor gibiydi. Tümcelerin akışı, hoş seslerinin inceden inceye tek düzeliği bile, karmaşık nakaratlarla sık sık gelen aynı hareketlerle öylesine doluydu ki Dorian bölümden bölüme geçtikçe ruhunda bir çeşit düş görme hastalığı belirdi. Bu yüzden de günün devrildiğini, gölgelerin uzadığını fark etmedi. Pencerelerden dışarıda üzerine bir tek yıldız kondurulmuş bulutsuz bakır rengi bir gökyüzü ışıldıyordu. Bunun ölgün ışığında okudu, artık okuyamaz oluncaya dek. Uşağı vaktin geç olduğunu kaç kez hatırlattı da ancak ondan sonra kalktı. Bitişik odaya geçti, kitabı hep yatağının başucunda duran o Fransa işi ufak masanın üzerine koydu. Yemeğe gitmek üzere giyinmeye başladı. Kulübe vardığında saat 9 olmuştu. Lord Henry salonda oturur buldu. Pek canı sıkılmış görünüyordu. Dorian, kusura bakma Harry diye aykırdı. Kabahat sende, yolladığın kitap beni öyle sardı ki vaktin geçtiğini fark etmedim. Kendisini yemeğe çağıran arkadaşı yerinden kalkarak evet hoşuna gideceğini biliyordum dedi. Hoşuma gitti demedim Harry, beni sardı dedim. Büyük bir fark var arada. Lord Henry, ya bunu keşfettin ha diye mırıldandı. Yemek salonuna geçtiler. Bölüm 11. Dorian Gray yıllarca kendini bu kitabın etkisinden kurtaramadı. Kurtulmak istemedi dersek belki daha doğru olur. Paris'ten kitabın büyük boy ilk baskısından tam 9 tane getirtti. Ayrı ayrı renklerde ciltletti. Her biri çeşitli ruh hallerine, kimi vakit dizginlerini iyice kaybeder gibi olduğu, yaratılışının değişken heveslerine uysun diye. Kitabın kahramanı romantik kişilikle bilimsel kişiliğin acayip bir karışımı olan o Parisli Yaman delikanlı da ona kendisinin daha önceki bir çağda yaşamış benzeri haline geldi. Gerçekten de bütün kitapta onun kendi yaşantısını yaşanmadan önce yazılmış öyküsü vardı sanki. Bir noktada o romandaki kişiden daha talihliydi. Şu hayli kaba korkuyu, aynı cilalı maden yüzeyleri, durgun su korkusunu tanımamıştı. Gerçekten tanıması için hiçbir neden çıkmamıştı ortaya. Bu korku Parisli delikanlıya yaşantısının pek erken bir çağında gelmişti. Anlaşılan bir vakitler pek göze çarpan bir güzelliğin birden bozulması üzerine doğmuştu. Dorian kitabın son bölümünü neredeyse katı yürekli bir sevinçle okuyordu. Her zevkte olduğu gibi belki her sevinçte de katı yürekliliğinin payı vardır. Bu bölümde başkalarında şu yeryüzünde en çok değer verdiği şeyi yitiren bir kimsenin gerçekten acı, biraz da üzerinde çokça durulmuş öyküsü anlatılıyordu. Basil Hallward'ı ondan başka daha birçoklarını büyülemiş olan o yaman güzelliği Dorian hiç yitirmiyor gibiydi. Onun üzerine bunca korkunç şeyler işitenler bile gerçekten ara sıra sürdüğü yaşayış üzerinde Londra'da garip söylentiler dolaşıyor, kulüplerin dedikodusu oluyordu. Kendisini görünce onurunu lekeleyebilecek hiçbir şeye inanmıyorlardı. Onda hep kendini dünyanın lekelerinden uzak tutmuş bir kimsenin görünüşü vardı. Kaba kaba konuşmuş olanlar o içeri girince susuveriyorlardı. Yüzünün arılığında öyle bir şey vardı ki onları söylediklerinden dolayı azarlar gibiydi. Onun görünmesi bile onlara günahsız bir kimseye leke sürdüklerini hatırlatıyordu sanki. Böylesine hoş zarif bir kimsenin hem yavan hem şehvetli olan bir çağın lekelerinden kaçınabilmiş olmasına şaşıyorlardı. Dorian arkadaşları ya da arkadaşı olduklarını sanan kimseler arasında o gibi garip yakıştırmalara yol açan o bilinmez, uzun ortadan kaybolmalardan sonra eve dönünce usulca yukarıya kilitli odaya çıkıyor, eline ayna alıp portresinin karşısına geçiyor, bir o resimdeki uğursuz gittikçe yaşlanan yüze bakıyordu, bir de aynadan kendisine gülen o güzel genç yüze. İkisi arasındaki zıtlığın keskinliği onun sevincini daha da arttırıyordu. Kendi güzelliğine gittikçe daha çok tutuldu. Ruhunun bozuluşuyla daha çok ilgilenmeye başladı. Buruşan alnı kurutup büzen, dolgun şehvetli ağzın çevresini saran o çirkin çizgileri büyük bir dikkatle, kimi vakitte çılgınca bir zevkle inceliyordu. Hangisi daha korkunç, günah çizgileri mi, yaşlılık çizgileri mi diye merak ettiği doluyordu. O apak ellerini resimdeki o hantal şiş ellerinin yanına koyuyor, gülümsüyordu. Biçimsizleşen gövdeyle, güçsüzleşen ellerle alay ediyordu. Geceleri güzel kokulara bulanmış odasında ya da rıhtım yakınlarındaki o hiç de iyi tanınmayan handaki külüstür odada uyku tutmadan yatarken, handaki bu odaya takma bir atla değişik kılıkla gelip gitmeye huy edinmişti, ruhunu uğrattığı yıpranmayı düşünüp acıdığı da oluyordu. Bu acıma bencil olduğundan büsbütün iç sızlatıcıydı. Yalnız bu gibi anlar pek seyrekti. Arkadaşlarının bahçesinde otururlarken Lord Henry'nin onda uyandırdığı merak, yaşayıma karşı merak, zevk duydukça daha da artıyor gibiydi. Yeni yeni şeyler öğrendikçe daha başkalarını öğrenmek isteğini duyuyordu. Doydukça daha kemirici olan bir açlık vardı onda. Gene de hiç olmazsa toplum yaşayışıyla ilişkileri bakımından dünyaya metelik vermez bir adam olmamıştı. Kışın ayda bir ya da iki kez sanat mevsimi boyunca da her çarşamba akşamı o güzel evinin kapısını herkese açar, konuklarını günün en ünlü müzikçilerinin sanat harikalarıyla büyülerdi. Ufak çaptaki akşam yemekleri gerek çağrılanların titizlikle seçilişi, yan yana getirilişi bakımından, gerekse sofranın süslenmesindeki gösterilen ince zevk bakımından pek ünlüydü. Bu yemeklerin düzenlenmesine Lord Henry de ona hep yardım ederdi. Sofrada yabancı ülke çiçekleri ince bir renk uyumuyla yan yana getirilirdi. Sofra örtüsü işlemeliydi. Tabak takımları da altından, gümüşten. Hele gençler arasında birçok kişi vardı ki Dorian Gray'i Eton'da, Oxford'da okudukları günlerde sık sık düşledikleri insan örneğinin tam gerçekleşmesi gibi görüyorlardı. Bilginlerin gerçek kültürüyle bir dünya adamının bütün zarifliğini, kibarlığını, inceliğini bir araya getiren biri. Dorian onlara Dante'nin güzelliğe taparak kendilerini kusursuzlaştırmaya çalışmış dediği kimselerden biri olarak görünüyordu. Güter gibi o da görünen dünyanın varlığından haberi olan kimselerdendi. Dorian içinde elbette ki yaşamak bütün sanatların en birincisi, en büyüğüydü. Ötekilerin hepsi ancak birer hazırlık gibiydi. Moda ki acayibi bir ara bütün dünyaya yayar, züppelik ki o da kendi yolundan güzelliğin kesin yeniliğini kabul ettirmeye çalışır, bunlar da onu elbette ki pek çekiyordu. Giyinişi zaman zaman özendiği değişik giyinme biçimleri My Fair balolarının, Pall Mall kulüplerinin şık gençlerini hayli etkiledi. O ne yaparsa taklit ediyorlar, onun yarı şaka yolu benimsediği zarif tuhaflıkların özentisiz çekiciliğini kendileri de yaratmaya çalışıyorlardı. Evet, o bunları yarı şaka olarak yapıyordu çünkü kendi başına buyruk yaşa gelir gelmez edindiği durumu benimsemeye hazırdı. Vaktiyle Strickland yazarı Nero Roma'sı için, neyse kendisinin de gününün Londra'sı için gerçekten öyle olabileceği düşüncesinde içten içe bir zevk duyuyordu ama gene de yüreğinin derinliklerinde başka bir istek vardı. Yalnız bir mücevherin nasıl takılacağı, boyun bağının nasıl bağlanacağı, bastonun nasıl tutulacağı konusunda başvurulacak bir arbiter elegantrium, dipnot, Latince, şıklık yargıcısı. Latin edebiyatının ünlü romanı Satyricon'un yazarı Petronius Arbiter Yargıcı adıyla anılırdı. Çünkü İmparator Nero'nun giyim kuşam zerafet konusunda danışmanıydı. Adı geçen eserinde çağının ahlak düşkünlüğünü sapık aşk yaşayanlara anlatmıştır. Olmak istemiyordu. Mantıklı bir felsefesi, derli toplu ilkeleri olan en yüksek gerçekleşmesinde duygularının yüceltilmesinde bulan yeni bir yaşama düzeni yaratmak istiyordu o. Duygulara tapınmak çoğunlukla pek değerinde olarak hor görülmüştür. Çünkü insanlar kendilerinden daha güçlü gördükleri için, bunların daha aşağı varlıklarla ortak yanlarını gördükleri için tutkulara, duygulara karşı doğuştan bir ürküntü duyarlar. Yalnız Dorian Gray'e öyle geliyordu ki cinsel duyguların gerçek niteliği hiçbir zaman iyice anlaşılmamıştı. Sonra insanlar cinsel duyguları başlıca özelliği güzellik olacak yeni bir manevi düzenin öğeleri yapmaya çalışacakları yerde yaş bırakıp boyun eğdirmeye ya da acıdan öldürmeye bırakmışlar. Onlar da bu yüzden yaban hayatına, hayvanlara özgü bir şey olarak kalmıştı. İnsanın tarih içindeki gelişine bakınca bir kayıp duygusuna kapılıyordu. Neler feda edilmemişti. Hem de ne küçük amaçlar uğruna. İnsanlar çılgınca inatla birçok şeyleri geri tepmişler, kendilerine korkunç işkenceler etmişler, kendilerini inkar etmişlerdi. Bütün bunların kökü korkuydu. Sonucu da bilgisizliklerinden dolayı kaçmaya çalıştıkları alçalmadan daha korkunç bir alçalma olmuştu. Doğa o yaman alaycılığıyla keşişi mağarasından dışarı sürmüş, çöldeki yaban hayvanlarıyla birlikte karnını doyurtmuş, ona arkadaş olarak da kırlardaki hayvanları vermişti. Evet, Lord Henry'nin haber verdiği gibi yeni bir zevke tapma akımı başlayacak, bu da yaşamayı yeniden yaratacak, günümüzde nedense yeniden canlanan şu sert kaba sofuluktan kurtaracaktı. Bu akım gücünü kafadan alacaktı elbette ama herhangi bir tutkulu yaşantıdan vazgeçmeyi gerektirecek bir kuramı, düzeni benimsemeyecekti. Onun amacı yaşantının kendisiydi. İster tatlı ister acı olsun yaşantının yemişleri değil. Bunun ne keşişlikle ilgisi vardı ne de aşağılık ahlaksızlıkla. Keşişlik cinsel duyguları öldürür, ahlaksızlık da yavanlaştırır. O ise insanlara kendilerini yaşamanın kısacık anlarına vermelerini öğretecekti. Çünkü yaşamanın kendisi de ancak kısacık bir andı. İçimizde çok kişi ya bizi neredeyse ölüme aşık eden o rüyasız gecelerden birini ya da o korkunç biçimsiz sevinç gecelerden birini geçirdikten sonra günde olmak üzereyken uyanmıştır. O sırada beynin bölümleri arasından gerçekten daha korkunç düşler düzülür. Bu düşler bütün kaba şeyleri bir heyula gibi kaplayan o canlı yaşama içgüdüsünden doğar. Gotik sanata sürekli canlılığını veren de odur. Çünkü bu sanat düşünülebileceği gibi daha çok ruhları düş kurma hastalığına uğramış olanların sanatıdır. Yavaş yavaş perdelerin arasına bir takım ak parmaklar uzanır, perdeler titrer gibi olur. Kara kara acayip biçimlerde bir takım sessiz gölgeler odanın köşelerine doğru süzülür, orada kıvrılıp yatar. Dışarıdan kuşların yapraklar arasında kımıldanışı, işlerine gidenlerin sesleri ya da tepelerden inen uykuyu mor mağarasından dışarı çağırmaya gelmişken gene de sanki insanları uyandırmaktan korkar gibi sessiz evin çevresinde dolanan rüzgarın iç çekişi hıçkırığı duyulur. Alacakaranlığın incecik tülleri perde perde kalkar, her şey yavaş yavaş gene eski biçimi rengini alır. Biz de gün doğuşunu dünyaya eski örneği üzerine yeniden biçim verişini seyrederiz. Soluk aynalar taklitçi yaşayışlarına yeniden başlarlar. Alevsiz şamdanlar bıraktığımız yerdedirler. Yanında da yapraklarının yarısı açılmış okumakta olduğumuz kitap, baloda taktığımız o tele geçirilmiş çiçek, okumaya korktuğumuz ya da defalarca okuduğumuz mektup duruyordur. Hiçbir şey değişmemiş gibi gelir bize. Gecenin gerçek dışı gölgelerinden bildiğimiz gerçek yaşayış yeniden doğar. Biz de ona bıraktığımız yerden başlamak zorundayızdır. Üzerimize korkunç bir duygu gelir, gücümüzü basma kalıp alışkanlıkların usandırıcı çarkı içinde harcamak zorunda olduğumuz duygusu ya da belki şöyle bir çılgınca istek. Bir sabah gözlerimiz karanlıkta bizim zevkimize göre yeniden biçime konulmuş bir dünyayı açıyoruz. Öyle bir dünya ki içinde ne varsa hepsinin biçimi yeni, rengi yeni, hepsi değişmiş ya da bambaşka gizlere bürünmüş. Öyle bir dünya ki içinde geçmişe pek az yer var ya da hiç yok. Değilse bile geçmiş bilinçli bir zorunluluk ya da pişmanlık olarak sevincin, zevkin, acı yanı da olduğunu hatırlama olarak karşımıza çıkmaz. Dorian Gray'e göre yaşamanın gerçek amacı ya da gerçek amaçlarından biri işte bu gibi dünyalar yaratmaktı. Hem yeni hem zevkli olan, içinde bir aşk serüveni için gerekli o yadırganacak öğe de bulunan duygular ararken bir takım düşünce yolları tuttuğu çok oluyordu. Bunların yaratılışına aykırı olduğunu biliyordu ama kendisini etkilerine bırakıyor, sonra da sanki renklerini yakalamış, düşüncelerindeki merakını gidermiş gibi vazgeçiyordu. Bunu da öyle tuhaf bir ilgisizlikle yapıyordu ki gerçekten ateşli bir yaratılışla bağdaştırılamazdı. Yalnız bu ilgisizlik yeni ruh bilimcilerden bir kimine göre çoğunlukla öyle bir yaratılışın da özelliklerinden biridir. Bir ara bir söylenti çıktı. Dorian Gray Katolik olacakmış diyorlardı. Olabilirdi de. Çünkü Roma Kilisesi'nin kuralları onu eskiden beri çekerdi. Her gün yapılan özveriler ilk çağ dünyasının bütün özverilerinden daha korkunçtu. Bu da onun duyguların belirtisini yüce bir ruhla geri itişi kadar, üyelerinin ilkel yalınlığıyla da simgelemek istediği şu insanlık faciasının iç sızlatıcı yanıyla da merakını kurcalıyordu. O soğuk mermerler üzerine diz çöküp papazı seyretmek pek hoşuna gidiyordu. Papaz o kas katı çiçekli cübbesinin içinde apak elleriyle ağır ağır kutsal ekmek kabının örtüsünü çeker ya da içinde sarı ekmek bulunan o fener biçimi mücevherli camekanı kaldırırdı. Bu ekmekte kimi vakit insana gerçekten meleklerin ekmeğiymiş gibi gelir. Ya da papazı İsa'nın işkence giyimiyle kutsal ekmeği kaseye doğrarken, günahlarından dolayı da göğsünü döverken görürdünüz. Dantelli al atlastan giysiler giymiş ağırbaşlı olan çocukların iri iri yaldızlı çiçekler gibi havaya kaldırdıkları duman tüten buhurdanlar da onu derinden derine büyülerdi. Dışarı çıkarken o kara kara günah çıkarma kulübelerine merakla bakar, bunlardan birinin gölgesine oturup aşınmış parmaklık arasından yaşantılarının öyküsünü fısıldayan kadınları, erkekleri dinlemek için can atardı. Yalnız bir mezhebi ya da düzeni resmen benimseyerek kafaca gelişmesini durdurmak, ancak bir gece kalmaya ya da yıldızsız aysız bir gecenin birkaç saatini geçirmeye elverişli bir han odasını içinde yaşanacak bir ev saymak gibi yanlışlıklara hiç düşmedi. Basbayağı şeyleri bizim için garip hale getirmekte yaman bir gücü olan gizemcilik de, hep onun yanı sıra gider gibi görünen inancın ahlaktan üstün olduğu görüşü de ona bir mevsim boyu heyecan verdi. Bir mevsimde Almanya'daki Darwinismus akımının maddeci öğretilerine karşı eğilim buydu. İnsanların düşüncelerinin, tutkularının kökünü beyindeki inci tanesi gibi bir gözede ya da vücuttaki ak bir sinirde yakalamaktan tuhaf bir zevk duydu. Ruhun hastalıklı ya da sağlıklı, sağlam ya da bozuk bir takım maddi koşullara kesinlikle bağlı olduğu görüşüne pek sevindi. Öyleyken daha önce de söylediğimiz gibi yaşayımın kendisiyle ölçülünce hiçbir yaşama görüşü ona önemli görünmüyordu. Bütün kafa çalışmalarının eylemden, yaşantıdan ayrıldı mıydı ne kadar çıplak kalacağını iyice biliyordu. Gene biliyordu ki ruh gibi duygularında keşfedilecek manevi gizleri vardır. Bir bakıyordunuz kendini güzel kokuları incelemeye vermişti. İmbikle ağır kokulu yağlar elde ederek doğudan gelme kokulu zambakları kavurarak güzel kokuların ortaya çıkışının gizlerini öğrenmeye çalışıyordu. Baktı ki duygularımız arasında benzeri olmayan hiçbir ruh hali yoktur. Bunlar arasındaki gerçek bağlantıyı keşfe koyuldu. Öde ağacında ne vardı ki insana bir din duygusu veriyordu? İnsanın tutkusunu kamçılayan amberde, ölmüş aşkların anılarını canlandıran menekşelerde, beyni karıştıran miskte, düşleri uyuşturan manolyada ne vardı? Bunları merak ediyordu. Ruh bilim bakımından kokular üzerine gerçek bir inceleme yapmayı sık sık düşünüyordu. Hoş kokulu köklerin, kokulu tozlarla yüklü çiçeklerin, güzel kokulu yağların, kara tahtalı kokulu ağaçların, insana baygınlık veren lavanta çiçeğinin, insanı çılgına çeviren hovenyanın, ruhtan üzüntüyü kovduğu söylenen sarı sabrın çeşitli etkilerini ölçecekti. Bir ara kendini iyicene müziğe verdi. Tavanı allara yaldızlara bulanmış, duvarları zeytin yeşili lake boyanmış, ince uzun kafesli bir odada acayip konserler düzenliyor, deli bozuk çingeneler ufacık kitaralardan çılgın nameler çıkarıyorlar, sarı şallı durgun görünüşlü tunuslular kocaman utların gergin tellerini tımbırdatıyorlar, sırıtkan zenciler bakır dümbeleklerine boyuna vurup duruyorlar, başları sarıklı ince yapılı Hintliler de al minderlere bağdaş kurup sazdan yana pirinçten kavallarına üfleyip başları kukuletalı koca koca yılanları büyülüyorlar. Ya da büyülermiş gibi yapıyorlardı. Dorian Schubert'in zarif müziğine, Chopin'in o güzel üzgünlüklerine, Beethoven'ın güçlü harmonisine kulak asmazken yaban çalgılarının sert ara nameleriyle, cırlak sesleriyle sık sık coşuyordu. Dünyanın dört bir yanından en acayip çalgıları topladı. Ölü ulusların mezarlarından, Batı uygarlığına direnç gösterip varlığını korumuş sayısı pek az yaban boylarından ne bulabildiyse hepsini. Bunlara dokunup ses çıkarmayı denemeyi pek seviyordu. Rio Negro kızılderilerinin o akıl ermez çumparilerinden de bulmuştu. Bunlara kadınları dokundurmazlar, delikanlılarda ancak oruçlardan, kamçılardan geçtikten sonra görebilirler. Perulların keskin kuş sesleri çıkaran o toprak testilerinden, Ovaleli Alfonso'nun Şili'de dinlediği o insan kemiğinden yapılmış kavallardan, Kuzgu dolaylarında bulunan benzersiz güzellikte ses çıkaran yeşil akiklerinden de vardı. Çakıl taşlarıyla dolu üstü boyalı su kabakları da vardı, salladıkça şıngırdıyordu. Meksikalıların o uzun klarinlerinden de vardı. Bunu çalan içine üflemez de içinden havayı emer. Amazon boylarının o sert sesli trulerinden de vardı. Bunları bütün gün yüksek ağaçlarda oturan nöbetçiler öttürürler, ta üç fersah öteden işitilirmiş. Tepo Nasli de vardı. Bunda tahtadan titreyen iki dil vardır. Bitkilerin sütü andıran lastik zamkıyla sıvanmış çomaklarla çalınır. Azteklerin üzüm salkımı gibi sarkan yotul çıngırakları vardı. Bir de iri yalanlardan alınan derilerle kaplı kocaman bir davul. Bernal Diaz Cortes'le birlikte Meksika tapınağına girdiğinde bunlardan birini görmüş, insana üzgünlük veren sesini bize pek canlı anlatır. Bu çalgıların acayip şeyler oluşu Dorian'ı kendinden geçiriyordu. Doğa gibi sanatın da acayip yaratıkları, hayvan biçimde çirkin sesli şeyleri vardır düşüncesi onu pek sevindiriyordu. Öyleyken gene de bir süre sonra bunlardan da bıktı. Şimdi operadaki locasında ya tek başına ya da Lord Henry ile birlikte oturup Tanezur'u kendinden geçercesine büyük bir zevkle dinliyor. Bu büyük sanat eserinin giriş bölümünde kendi ruhunun faciasını görür gibi oluyordu. Bir arada kendini mücevherleri incelemeye verdi. Maskeli bir baloda 560 inciyle işlenmiş bir giysi içinde Fransız amirali Anne de Joyce kılığında ortaya çıktı. Bu mücevher zevki onu yıllarca peşinden sürükledi. Ömrün sonuna dek bırakmadı bile denebilir. Topladığı çeşitli taşları kutularına koyup çıkarmakla koca bir günü geçirdiği oluyordu. Lamba ışığında kızıla dönen zeytin rengi yeşil yakutlar, bir tel gibi gümüş çizgili gök yakutlar, fıstık yeşili zebercetler, gül pembesi şarap sarısı topazlar, dört çatal yaldızları tiril tiril titreyen ateş kızılı yakutlar, alev kızılı şeytan taşları, turuncu eflatun lal taşları, bir tabakası yakut, bir tabakası safir ametistler. Gün taşının kızıl altın rengini, ay taşının ince akını, süt beyaz panzehir taşlarının gökkuşağı parıltılarını pek severdi. Amsterdam'dan olağanüstü irilikte renkleri çok zengin üç zümrüt getirtti. Bir de bütün merakların can attıkları o billur taşı türünden firuzesi vardı. Mücevherler üzerine pek meraklı öyküler de buldu. Alfonso'nun Kralikalis Disciplinas'ında yakut gözlü bir yılandan söz edilir. İskender'in o masal gibi tarihinde anlatılır. İskender Ürdün Vadisi'nde sırtlarından bitmiş gerçek zümrütlerinden yakalıklı yılanlar görmüş. Filostratus'un bize anlattığına göre ejderin beyninde bir taş varmış. Altın harflerle bir de kızıl harmoni gösterilince canavar büyüyle uyutulup öldürülürmüş. Büyük simyacı Pierre de Bonifac'a göre elmas bir kimseyi görünmez kılarmış. Hint akiki de ne güzel konuştururmuş. Akik öfkeyi yatıştırır, yakut uyku getirir, ametist şarabın dumanlarını dağıtırmış. Şeytan taşı cinleri geri püskürtür, zebercet de ayın rengini soldururmuş. Ay taşı ay ışığıyla büyür, küçülürmüş. Molekus da hırsızları bulurmuş. Onu ancak karaca kanı aşındırabilirmiş. Leonardus Camillus yeni öldürülen bir kara kurbanın beyninden ak bir taş çıkarıldığını görmüş. Bu taş panzehir işi görüyormuş. Arabistan geyiğinin yüreğinde bulunan panzehir taşı vebayı iyi edermiş. Arabistan kuşlarının yuvasında aspilet denilen bir taş bulunmuş ki Demokratis'e göre üzerinde taşıyan ateşten korkmazmış. Seylan hükümdarı taç giyme töreninde şehirde elinde iri bir yakutla dolaşırmış. Habeş hükümdarının sarayının kapıları boynuzlu yılanın boynuzlarıyla işlenmiş sardis taşından yapılmış ki içeri kimse zehir getiremesin. Sarayın damında da birer yakut kondurulmuş, iki altın elma varmış ki altınlar gündüz parlarmış, yakutlar da gece. Rock'un bir Amerika incisi adındaki o tuhaf aşk öyküsünde anlatıldığına göre kraliçenin odasında zebercet, yakut, safir, yeşil elmas aynalarından bakan gümüşlerle bezenmiş dünyanın en günahsız kadınları görülebilirmiş. Marco Polo Zipangulların, dipnot, Marco Polo Japonlara bu adı vermişti, ölülerin ağızlarına pembe inciler koyduklarını görmüş. Bir deniz canavarı dalgıcın Şah Firuz'a getirdiği inciye aşıkmış. Hırsızı öldürmüş, inciyi yitirdiği için de yedi ay yasın tutmuş. Hunlar kuyuda tuzağa düşürdükleri vakit Şah inciyi fırlatıp atmış, bu öyküyü Priskopos anlatır. İmparator Anastasius bulana 500 kental altın vereceğini bildirmişse de inci bir daha bulunamamış. Malabar hükümdarı bir Venedikli'ye 304 inciden yapılmış bir tesbih göndermiş. Tapındığı tanrıların her biri için bir inci. Brantomi'nin anlattığına göre 6. Alexander'ın oğlu Valentinos dükü Fransa kralı 12. Louis'i ziyarete giderken atı yaprak yaprak altınlarla doluymuş. Şapkasında da iki sıra yakut diziliymiş. Bunlar ışık saçıyormuş. İngiltere kralı Charles özengilerinde 421 elmas bulunan atlara binermiş. 2. Richard'ın pembe yakutlarla kaplı bir hırkası varmış ki 30 bin mark değerindeymiş. Hall'un anlattığına göre 8. Henry taç giyme töreni için kuleye giderken altın kabartmalı bir hırka giymiş. Altındaki giysisi de elmaslarla daha başka değerli taşlarla işlemeliymiş. Boynunda da iri iri yakutlarla süslü altın sırma işlemeli geniş bir atkı. I. James'in gözdeleri altın telkari üzerine zümrütlü küpeler takarlarmış. 2. Edward Pierce Gaveston'a gök yakutlarla işlenmiş kızıl altından bir zırhlı giysi, üzeri firuzelerle süslü altın güllerden bir yakalık, inciler serpili bir takke vermiş. 2. Henry dirseklerine varan mücevherli eldivenler giyermiş. Bir de 12 yakutla iri iri 52 inciyle işlenmiş bir doğan eldiveni varmış. Soyunun son Burgonya dükü korkusuz Charles'ın düklük şapkası başına armut biçimi incilerle oturtuluyormuş, safirlerle de süslüymüş. Yaşayım eskiden ne güzelmiş, şatafatıyla süsleriyle de ne şahaneymiş. Ölmüşlerin şatafatını kitaplardan okumak bile güzel şeydi doğrusu. Dorian daha sonra işlemelere, Avrupa'nın kuzey uluslarının soğuk odalarında duvar resimlerinin yerini tutan hallara merak sardı. Bu konuda araştırmalar yaparken neyi eline alsa kendini iyice ona vermek gibi yaman bir özelliği de vardı. Zamanın hoş güzel şeyleri nasıl mahvettiğini düşünerek üzüldü. Neyse ki kendisi bundan kurtulmuştu. Yaz geçiyor, bir yaz daha geliyor, sarı nergis kaç kez açıp soluyor, korkunç geceler ayıplarının öyküsünü kaç kez yeniden anlatıyordu. O gene hiç değişmiyordu. Hiçbir kış onun yüzünü soldurmuyor, çiçek parlaklığını gidermiyordu. Maddi şeyler öyle miydi ya? Nereye gitmişlerdi onlar? Yanık tenli kızların Athena'ya adak olarak işledikleri o, üzerinde tanrıların ejderlerle savaştığı safran sarısı büyük harmani neredeydi? Nero'nun Roma'da Colosseum'un üstüne baştan başa yaydığı o kocaman tiyatro örtüsü, üzerine yaldızlı bir gökyüzüyle dizginleri yaldızlı ak küheylanların çektiği arabayı süren Apollo işlenmiş o dev yelken nerede? Güneş rahibi için işlenmiş, üzerine bir şölende gereken bütün tatlıların etlerin serildiği o acayip sofra örtülerini görmeyi ne kadar isterdi? Pontos piskoposunu kızdıran o acayip harmanileri, aslanlar, parslar, ayılar, köpekler, ormanlar, kayalar, avcılar, kısacası bir ressamın doğadan alabileceği ne varsa hepsinin resmi bulunan harmanileri. De vaktiyle Orleanslı Charles'ın giydiği ceketi de. Bu ceketin kollarına öyle sevinçliyim ki hanımefendi diye başlayan bir şiirin dizeleri işlenmişti. Sözlerin notaları da altın klaptanla işlenmişti. Her notada o günlerde dört köşe yazıldığına göre dörder inciden meydana geliyordu. Dorian, Reims'teki sarayda Burgonya kraliçesi Jane için hazırlanan odayı anlatan yazıları okudu. Oda elle işlenmiş 1321 papağanla süslenmiş, kralın armalarıyla 561 kelebekle bezenmişti. Kelebeklerin kanatlarına da hepsi altın klaptanla kraliçenin arması işlenmişti. Medici'lerin, Catherine'in kendisi için kara kadifeden yapılmış aylar güneşler serpili bir sabah keyfi yatağı vardı. Yatağın perdeleri şam ipeklisindendi. Altın gümüş kılaptandan dokunmuş bir zemin üzerine yapraklardan çelenkler işlenmişti. Uçları da boydan boya ince işlemeliydi. Bu yatak gümüş sırmadan dokunmuş bir kumaş üzerine kraliçenin kara kadifeden oyulmuş armasıyla süslü perdelerle kaplı bir odadaydı. 14. Louis'in dairesinde altın kılaptanla işlenmiş 3 metre yüksekliğinde kadın biçiminde saçak destekleri vardı. Leistan kralı Sobjekski'nin hükümdar yatağı üzerine tellerle firuzelerle Kur'an'dan ayetler işlenmiş İzmir ipeklisindendi. Yatağın destekleri çok güzel oymalarla süslü gümüş yaldızlıydı. Üzerine de mineli mücevherli sayısız madalyonlar oturtulmuştu. Bu yatak Viyana önlerinde Türklerden alınmıştı. Cibinlik kubbesinin titreyen yaldızlarının altında eskiden Muhammed'in sancağı dururmuş. Dorian böylece tam bir yıl bulabildiği en güzel dokuma işleme örneklerini biriktirdi durdu. Altın kılaptandan ince bir işle hurma yaprakları dokunmuş üzerine renk renk parıldayan böcek kabukları işlenmiş Delhi muslinleri bir yanından bakınca öbür yanının görünmesi yüzünden doğuda dokunmuş hava akan su akşam kırası gibi adlarla anılan dakka türleri Cava'dan gelme acayip şekiller işlenmiş kumaşlar, şatafatlı çin perdelikleri, kestane kızılı atlasla açık mavi ipekliyle ciltlenmiş, üzerine zambaklar, kuşlar, türlü şekiller işlenmiş kitaplar, Macar iğnesi örülmüş oyadan tüller, sırma işlemeli Sicilya kumaşları, sert İspanyol kadifeleri, sarı pullu Gürcü işlemeleri, yeşilim tırak altın sırmalı renk renk kuşlarla süslü Japon fukusaları. Dorian'ın kilise giysilerine karşı da özel bir merakı vardı. Din törenleriyle ilgili her şeye karşı olduğu gibi. Evinin batıya bakan yanındaki iç balkonda dizili duran sedir ağacından sandıklarda gerçekten Meryem Ana'nın giydiği giysilerden az bulunur birçok güzel parçalar toplamıştı. Meryem ardından koştuğu acılardan yıpranmış, kendine ettiği işkenceden yaralanmış, bitik vücudunu, solgun yüzünü gizleyebilmek için al kumaşlar, güzel iç çamaşırları giymek, mücevher takmak zorundaydı. Dorian'da al ipekli altın kılaptanla işlenmiş pek şatafatlı bir pelerin vardı. Üzerine altı yapracıklı, düzgün çiçekler ortasına oturtulmuş altın narlar serpiştirilmişti. Arkalarına da her iki yanda tohum gibi ufak ufak incilerle ananaslar işlenmişti. Levha levha ayrılmış altın işleme süslerde Meryem'in yaşantısına sahneler verilmişti. Meryem'in taç giymesi de kukuletanın üzerine renkli ipekle işlenmişti. 15. yüzyıl bir İtalyan işiydi bu. Bir de yeşil kadife pelerin vardı. Üzeri yürek biçiminde öbek öbek kengel yapraklarıyla işliydi. Bunlardan uzun saplı ak çiçekler çıkıyordu ki bu çiçeklerin ayrıntıları gümüş kılaptanla renkli billurlarla belirtilmişti. Pelerinin bağında altın kılaptanla işlenmiş bir melek başı vardı. Öbür işlemeler al turuncu alaca ipekle yapılmış, aralarına birçok ermişin din kurbanının madalyonları serpiştirilmişti. Bunlar arasında ermiş Sebastian da bulunuyordu. Dorian'da arkası haçlı kolsuz papaz giysilerinden de vardı ki kimi kehribar rengi ipekliden, kimi mavi ipekli üstüne sırma işlemeli, kimi de sırmalı sarı şam ipeklisinden. Bunlarda İsa'nın çektiği işkence, çarmıha gerili sahneleri, aslanlar, tavuslar, daha başka süsler işlenmişti.